Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Dobre, Yore Gel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginal, Niaho, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsunuz? Günaydın. Aşağıdan 3 noktaya dokunabilir mi acaba Periskop izleyicileri? Yayını paylaşsınlar. Ben de Twitter üzerinden yapayım aynı şeyi. Sosyal medyadan çağrımızı yapalım. Duymayanlar da duysunlar ve gelsinler, hep birlikte oturup konuşalım. Çünkü iş artık öyle bir noktaya geldi ki bu saatten sonra tamamen yokuş aşağı. Neden bahsediyoruz? Kuşkusuz yayının başlığında da gördünüz. Başlığı gördükten sonra ya şunu söylediniz. Bu da artık tamamen kafayı yedi. Öyle bir cümle kurdu ki bunun Türkçe ile uzak yakın alakası yok. Yok, bilinçli olarak kurdum o cümleyi. Eğer herkes FETÖ'cü ise hiç kimse FETÖ'cü değildir. Çok basit bir mantık aslında bu. Ve tuhaf bir şekilde bugün konuşacağımız konular. Yani şu yarım saat bittiğinde herkes şunu diyecek bu yayını izledikten sonra. O zaman bugüne kadar Fethullah Gülen terör örgütünün izlediği en büyük strateji doğruydu. Aynı şey yapılıyor çünkü şu anda. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, tuhaf geliyor kulağa biliyorum ama maalesef böyle. Yayında da dün sabah söylemiştim. Suriye'de Türkiye'nin atacağı adımları partisinin grup toplantısında açıkladı. Çünkü kendisi aynı zamanda ve bence öncelikli olarak, hatta tekil olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Diğer sıfatları onun için çok önemli değil. İşine yaradığında kullanıyor. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanlığı sıfatı son derece önemli. Çünkü bu unvan olmazsa aslında bugüne kadar söylediği her şeyin hava civa haline geleceğini biliyor ve partinin siyasi desteğinin tıpkı kendi öncülerinde daha önce yaşandığı gibi, mesela Özal'ın yaşadığı ve çok pişman olduğu şekilde, aslında siyaseten kazanılmış daha yukarıda duran bir unvanın, o işlerin tamamının temelini oluşturan unvanın kaybıyla sonuçlanacağını biliyor. Bu nedenle partisinin grup toplantısında en önemli şeyleri anlatıyor ve sanki herkes AKP'li olmak zorundaymış, o toplantıları izlemek, dinlemek zorundaymış gibi düşündüğü için de oradan veriyor bütün mesajlarını. Aslına bakarsanız medyada, yalakalıkta sınır tanımayan medyada o toplantıda ne olup biterse, tabi arada açız diye bağıran vatandaşlar sesleri kısılabilir. O konuda aman hemen tedbirimizi alalım, sesleri kısalım, efekt mikrofonları kapatılsın falan diye düşünülüyor olabilir ama genelde orada yere kibrit çöpü düşse o canlı yayında verilmek zorunda. Hatta mümkünse kibrit çöpüne ayrı çekim yapılmalı falan. Dün orada konuşurken şunu söyledi. Dedi ki, çok açık bir ifadeyle, hani ben izledikten sonra herhalde dedim artık daha fazlası olmaz ya. Bu burada kalır. Yani burası Fethullah Gülen terör örgütüyle mücadelede en yüzsüzce yürütülen yer. Gerçekten daha ötesi yok. Çünkü geçmişte biz görmüştük. Dedi ki Fethullah Gülen terör örgütünün siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun ekibidir. Hatta bir adım daha öteye gitti. Çok iğrenç bir cümle bu. Kılıçdaroğlu'nun yatak odasına kadar girmiş, haberi yok. Bakın bu yatak odası hikayesi. Önce bir bunu konuşup temizleyelim. Çünkü gerçekten iğrenç bir laf bu. Geçmişte de kullanıldı. Hatta mesela bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmak için, sadece karşı çıkmak için, ne olduğunun bir önemi yok. Karşı çıkabilmek için onun hemen diğer tarafında durup gözünün içine bakarak sen bunları yapıyorsun, sen bunları yapıyorsun diyen Milliyetçi Hareket Partililerin genel idare kurulları, partinin asıl yöneticileri, genel başkan yardımcıları, hafızam beni yanıltmıyorsa 10 kişi sadece bu söylem yüzünden görevden alındı. Bazıları kendi istifa etti, bazıları daha konuşulmadan dedi ki tamam o kasetlerdeki benim kardeşim, uzatmayalım, kapatalım bu mevzuyu. Yatak odası hikayesi. Deniz Baykal'ın görüntüleri ortaya ilk çıktığında hani aile kutsiyetine çok önem verildiği söylenen, bizim için en önemlisi budur denilen kavram ortaya yıkıldı ve miting meydanlarında Türkiye'nin dört bir yanında Deniz Baykal'la ilgili görüntüler gösterilip bir dönem, yani o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan tarafından bunların özel hayat olmadığı ısrarla altı çizilerek denildi ki ne özeli, genel. Hatırlayın bunları. Hafızalar buralardan kurtulmuş olamaz. Bunlar kafamızın bir yerinde duruyor. Ama dün çok daha tuhaf şekilde dedi ki Erdoğan, Kemal Bey bir takım, yani Kemal Bey demiyor tabii, o nezaket gösterilmiyor da, Kılıçdaroğlu sorular sormuş, ben de soru sorayım, o kadar fazla soru sormayacağım diyerek, mesela geçmiş dönemde genelkurmay başkanlarının, sanki bugün size bir yazı göstereceğim, o kadar büyük tutarsızlık var ki gerçekten neye inandıkları konusunu ben tartışmaya açmak istiyorum. Dedi ki, sizin elinizdeydi genelkurmay. Neden bu insanları tasfiye etmediniz? Askerlerin içinde yükselmelerine müsaade ettiniz. Bakın, bu ülkede 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olayın bir numaralı sorumlusu olarak görülen, hatta darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye'yi yöneteceği ifade edilen Kenan Evren'i olacak insan Akın Öztürk. Ve Akın Öztürk aslında emekliliği geldiği halde Yüksek Askeri Şura üyesi olarak bugünün başbakanı tarafından tutuldu orada. Yüksek Askeri Şura üyesi olarak. Bunun için insanlar tartışmıyor. Ama tuhaf bir tartışma dönüyor bu arada. Denildi ki ilk kez bugüne kadar, bakın, Erdoğan böyle bir ifade kullanmamıştı. Dedi ki askerlere, elinizde bütün yetkiler vardı. Neden FETÖ'cü subayları tasfiye etmediniz? Nurcuların bilmem ne kanadı var. Sanki hepimiz inanmak, güvenmek zorundayız Nurcuların bilmem ne kanadına. Ben sevmiyorum kardeşim. Hiçbirine de güvenmiyorum. İslam'ı siyaseti alet eden ve bunu matah bir şeymiş gibi siyasal İslam diye savunan hiçbir tipe güvenmiyorum. Güvenmek zorunda da değilim. Ama dedi ki Erdoğan, onları daha çok atıyorlardı. Ve onların altında bizim hepimizin itiraz şerhleri var. Nasıl yani? E o zaman şuna bir karar verebilir misiniz? Siz itiraz ettiğiniz zaman gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu? İnsanların kafalarını karıştırmak için, hani o ünlü sosyal medya fenomen cümlesinde olduğu gibi, herkesin hayatına hiç kimse karışamaz gibi saçma abuk sabuk bir cümleyle insanların karşısına çıktığınız zaman deniyor ki çok basit bir mantıkla, herkes FETÖ'cü ise o zaman hiç kimse de FETÖ'cü değildir. Evet. Mantıklı. Niye? E zaten terör örgütü olarak adlandırdığınız şeyi bizatihi siz sulandırmaya başlıyorsunuz. Herkes. Mesela kimdir Fethullah Gülen terör örgütüne yardım ve yataklık yapan? Yani hani deniyor ya, irtibatı, iltisakı olan insanlar kimler? Hepinizin aklına aynı şey geliyor. Burada yayınlarda sürekli olarak konuştuk. Hep anlattık. Yani Fethullah Gülen terör örgütünün İzmir'de Devlet Opera Balesi'nde bale imamını buluyorsun. Kebapçı imamını buluyorsun. Baklavacısını buluyorsun. Hepimiz biliyoruz. Matbaa imamını buluyorsun. Emniyet imamını zaten biliyorsun. Herkes anlatıyor bunları. Çatır çatır yazıyor. Ama siyasetin içindeki ucunu bulamıyorsun. Ve bundan söz ederken diyorsun ki siyasetteki uzantıları bizatihi ana muhalefet partisinin içinde yer almıştır. Nasıl yani? E o zaman Abdülkadir Selvi'nin burada benim de yazısını okuduğum şekliyle söylediği yalan mıdır? Yani 2010 yılı 12 Eylül referandumundan sonra kopan ortaklıkta sizin meydanlardan söylediğiniz, ne istediler de vermedim dediğiniz, size yakın yazarların takla ata ata yazdığı, bugüne kadar kaç bakanınız vardı, bu iktidar döneminde kaç bakanınız oldu sorusu yalan mı? E o zaman bu yalana bir çare bulmak lazım. Çünkü bu aynı zamanda yalanı yazanın güvenilirliğini de sorgulatır bize. Abdülkadir Selvi demişken, demin dedim yani, Erdoğan dün ilk kez askerlere atıfta bulundu. Dedi ki niye atmadınız o zaman bu insanları? Askerlerin gerçekten böyle bir yetkisi var mı? Vallahi yine Erdoğan'ın konuşmasının içine bakacak olursanız yok. Neden? Çünkü Yüksek Askeri Şura kararlarına şerh konulmuş, hatta orada güç gösterisi yapılmış. Ama öte yandan deniliyor ki bir dakika, siz atabilirdiniz, atmadınız. Kim atacak bu insanları, bir karar verin. Ama bakın neler yaşanmış. Bugün Hürriyet gazetesinde yine unutulmaz bir yazı yazmış Abdülkadir Selvi. Bunu hafızamızı tazelemek için sık sık gündeme getirmek zorundayız. Neden? Çünkü Abdülkadir Selvi diyor ki bu tartışmalar yaşanırken eşinin Gata'ya Necat Uygur'u ziyaret etmek üzere alınmadığını öğrenince Erdoğan, dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener Er Uygur'la bir konuşma yapmaya çalışıyor. Fakat bu konuşma gerçekleşmiyor bir süre sonra. Bir milli güvenlik toplantısında karşı karşıya geliyorlar. Ve orada Şener Er Uygur hükümeti itham eden bir konuşma yapıyor. Ve başbakan uyarıyor. Er Uygur aynı tonda konuşmaya devam edince Erdoğan masaya vurup kes ulan diye bağırıyor. Efendim? Abdülkadir Selvi yazıyor bunu. 13 Şubat 2020 bugün. Lütfen bu yazıyı unutmayın. Bu bir vesikadır, gerçek bir vesikadır. Geçmişte yazıp aslında iyi bir şey yaptıklarını düşünür gibi ama kendilerini açığa verdikleri bir dönemden bahsediyorum. Masaya yumruğunu vuruyor ve diyor ki kes ulan. Ve bizden şuna inanmamızı istiyorlar. Buna rağmen bu sistem tıkır tıkır devam etti. Çok ilginç değil mi? Sadece bununla da kalmıyor ki mesela. Aynı Gata hikayesiyle ilgili olarak yine arkasından Yüksek Askeri Şura toplantısı yapılıyor. Genelkurmay Başkanı'nın, o dönemin Genelkurmay Başkanı'nı arıyor Erdoğan. Genelkurmay Başkanı'yla konuşuyor Yaşar Büyükanıt. AKP'nin açıklama yapacağını duyana kadar telefonlarına çıkmıyor Tayyip Erdoğan. Abdülkadir Selvi öyle diyor. Çıkmıyor telefonu. Ama 27 Nisan bildirisinin ardından AKP'nin, hani benim de burada övdüğüm, herkes yapmak zorundaydı kardeşim. Ne kadar atar tutarsan yap. Ama orada Cemil Çiçek'in ağzından açıklanan 27 Nisan bildirisi sen kimsin sözü var ya. O doğru tavırdı AKP'nin yaptığı. Siyasetin namusunu kurtarmak açısından. Ama burada deniyor ki 28 Nisan günü Erdoğan'ın telefonuna geri dönüyor Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt. Ve Erdoğan'ın ilk sözü şu oluyor. Paşa, bu ülkeyi sen mi yöneteceksin yoksa ben mi? Sizi bilmiyorum ama benim aklıma ilk gelen, hani Fatih Sultan Mehmet'in babasına söylediği, eğer padişah sen ordularının başına geç. Eğer sen padişah değil ben padişahsam orduların başına geçmeni emrediyorum hikayesi var ya. Acayip bir Kiziroğlu hikayesi yazılıyor tekrar. Bu niye yapılıyor? Bugünkü konumuz bu bizim aslında. İçeride bu kadar güçsüz olunduğunu, yani devlete sızan Fethullah Gülenci insanların devleti ele geçirmelerine karşı yapacak bir şey olmadığını anlatıyorlar bir yandan. Deniliyor ki ne yapsaydık biz? Bak asker bile çatır çatır adam atıyordu, bu adamları atmadı. Öbür taraftan diyorsun ki masaya yumruğunu vurdu, kes ulan diye bağırdı. Bunların hangisi olmuş olabilir? Doğrusu hangisidir? Hangisi yaşanmış olabilir bunların? Bizim bunu sorgulamamız lazım. Sorgulayabilirsek. Niye? Çünkü artık bunu konuşmanın çok manası kalmadı ki. Çünkü Erdoğan'a bakarsanız herkes FETÖ'cü. AKP'li olmayan herkes. Niye? Çünkü AKP'lilerin içinde barınamıyor. Koronavirüs gibi bir şey bu. Yani siz şöyle düşünün. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi. Bizde koronavirüs yok. Rastlanmış vaka yok. Ama bizim koronavirüsle dünya çapında kullanılabilecek sağlık kiti üretimimiz var. Neyle ürettik biz bunu? İşte yani bunun için illa virüs mü olması lazım? Evet. Yani illa mı virüs olması lazım? Evet. Bak burada olduğu gibi. Bir şey yok ama o şeyin tepkisi var. Tam da bugünün yalaka medyasının hep yaptığı gibi. Yani olan olay hükümeti Erdoğan'ı zedeleyecek bir olaysa eğer o görülmüyor. Ama arkasından atılacak bütün adımlar Erdoğan'ın tepkisine göre planlanıyor. Bu yazıda olduğu gibi. Bitiyor mu? Hayır. Hatırlayacaksınız balyoz darbesiyle ilgili olarak. Ya balyoz darbesi, darbe planı. Bununla ilgili olarak 102 üst düzey askerin tutuklanmasının ardından Genelkurmay Başkanı Işık Koşener Dolmabahçe'de Erdoğan'la görüşüyor. Dolmabahçe. Dolmabahçe'yi keşke anmasaydın burada ya. Çünkü insanların çok farklı hatıraları var orada. Hani şu demin Yaşar Büyükanıt'ı hatırlattın ya. Oradaki o görüşme hala bir sırdır. Yani 27 Nisan bildirisinin Yaşar Büyükanıt öldü gitti ama arkasında bıraktığı sır mutlaka aydınlatılması gereken, bence aydınlatılamayacak bir sır. Çünkü bu yalanları yazan insanlar yazacak o tarihi ve istedikleri gibi yontacaklar. Ama bugün elimizde kaybetmememiz gereken bir vesika olarak duran Abdülkadir Selvi yazısında deniyor ki Işık Koşener soluğu Dolmabahçe'de Erdoğan'ın yanında alıyor. Erdoğan gelişmelerden dolayı rahatsız ancak Koşener o denli sert bir üslupla konuşuyor ki Erdoğan gelişmelerden rahatsız mı? Bir dakika, burada da durmamız gerekiyor bizim. Başbakan gelişmelerden rahatsızsa o zaman gelişmeleri geliştiren insan başbakan değil demektir bu, değil mi? Evet. Nasıl oluyor bu? Hani yumruğu vuruyordu masaya. Kes ulan diye bağırıyordu. Evet. O biraz aceleye geldi. Tamam, o bölümü yazının. Başbakan Koşener'in üslubundan rahatsız oluyor. Bunu hissetmesine rağmen Koşener aynı tonda konuşmasını sürdürünce Erdoğan, otur oturduğun yerde ne yapacaksın? Bizi cemselere doldurup Selimiye kışlasına mı götüreceksin diye uyarıyor. Efendim? Ya bir karar verin ya. Lütfen. Bir karar verin artık. Çok ciddi söylüyorum. Yayın ikinci bölümünde size göstereceğim Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bugün o kadar sert bir haber var ki Cumhuriyet Gazetesi'nde. Hani kurulan FETÖ borsası var ya, doğrudan değerleme oranı yazılmış. Ne kadarlık bir iş yapılmış, karşılığında İstanbul'da bir köşk nasıl verilmiş ve iş nasıl derlenip toparlanıp kapatılmış. Ama bir karar verin. Güçlü müsünüz, güçsüz müsünüz? Eğer güçlüyüz diyorsanız, bu insanların devlette yuvalanmasına neden sessiz kaldınız? Eğer güçsüzüz diyorsanız, bu yalanları kim yazıyor ya? Çünkü bu kararı vermezseniz, sokakta tam da sizin kafalarını karıştırdığınız figürler dolaşmaya başlıyor. Hani dün sosyal medyada benim de paylaştığım bir tip çıkıyor mesela. Deniliyor ki, İstanbul'da yapılacak o Kanal İstanbul asrın çılgın projesi, manyak delilik ya, bildiğin hastalık falan diye tanıtılan proje var ya, oradan Ekrem İmamoğlu arsa almış 13 dönüm diye soruyorlar. Vatandaş ana avrat dalıyor. Yapar. Her türlü sahtekarlığı yapar. Sonra söyleşi yapan çocuk Kofti'den kulağını tutup diyor ki, bir dakika abi, stüdyodan haber veriyor. Yanlış söylemişim. Berat Albayrak'mış. 3,5 saniye içinde adam herkes arsa alabilir diyor. Şimdi ben size soruyorum. Herkes FETÖ'cüyse hiç kimse FETÖ'cü demek değil midir bu? Evet. Herkes FETÖ'cüyse hiç kimse FETÖ'cü değil. Bu kadar net. Niye? Çünkü herkes FETÖ'cüyse bir terör örgütü olarak tanımlanabilecek örgüt, yapı, ne bileyim işte bir grup. Herkes bunun içindeyse o zaman bir manası kalmayacak ki. O zaman bir manası kalmayacak. Kimi neyle suçlayacaksınız? Ama yazılmış bütün iddianamelerde bunların aksini yazan, aksini söyleyen savcılar var. Devletin savcıları var. Onlar diyorlar ki, bir dakika, siz hepsini biliyordunuz mu insanların? Yargıda bu insanların yok edilmediğini, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile kaldığını biliyordunuz. Mesela Fettah Tamince gibi bir iş adamının aslında bu yapının içinde tam da sizin söylediğiniz gibi, hani ne derseniz deyin, isterseniz miladı 17-25 Aralık operasyonları olarak alın, isterseniz 15 Temmuz darbe girişimi olarak alın, ama şunu söylediği bir şey var. Erdoğan diyor ki, biz 17-25 Aralık'tan sonra bu insanlarla mücadeleye başladık. 2012 yılından sonra. Yani o 7 Şubat MİT müsteşarının tutuklanmaya çalışılması krizinden itibaren. Bir dakika. O zaman bizim milat koyduğumuz yerde bu insanlarla parasal ilişkilere giren, daha açık söyleyeyim, Bank Asya üzerinden para yollayan insanların tamamı suçluysa, bir banka dekontuyla bu parayı Fethullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'ya yatırdığı tespit edilen Fettah Tamince neden bu ülkenin hala muteber iş adamıdır? Bak, bu bir kişi. İkinci bir soru. Bugün bunlarla ilgili, hani deniyor ya, Abdülkadir Selvi müthiş güzelleme yapıyor. Vuruyor yumruğu, kes ulan diyor. Öbür tarafa diyor, dönüyor diyor ki, ne yapacaksın lan diyor. Hepimizi cemselere doldurup Selim yakışlasına mı götüreceksin? Paşa, bu ülkeyi kim yönetiyor, sen mi ben mi falan. Dışarı böyle Kiziroğlu, Dadaloğlu hikayeleri anlatılıyor. Madem böyle, bu insanlar nasıl geziyor? Ve aynı dönemin içinde Abdülkadir Selvi'nin yazısında daha önce görüldüğü gibi, bugüne kadar kaç bakanınız vardı? AK Parti döneminde kaç bakanınız oldu diye sormuştu ya. Peki kaç bakanın başını yedi aynı zamanda Fethullahçılar? Hadi bunu da konuşalım. Bugüne kadar hiç açılmayan bir alan size. Kaç bakanın başını yedi? Şimdi içinizden bazıları diyecek ki, bir dakika ya. Ama sen daha önce dedin ki, Erdoğan bu partinin tek inisiyatifidir, tek karar vericisidir. Onun haberi olmadan kimse bakan yapılamaz ve sadece o karar verir zaten. Kimse bakanlıktan alınamaz. Eyvallah, ama kabine değişiklikleri sonucunda bugün mesela Cumhurbaşkanlığı'nın içinde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu'nun üyesi yapılan insanlardan siyasete veda etmeye zorlananlar var mıdır, yok mudur? Mesela 2010 referandumu öncesinde aslında bu işi çok da temiz yapan, geçmişten gelen siyasi birikim ile Türkiye'de sağı, ortalama sağı, sağ iktidarları, sağ bakışı, sağ siyaseti kendi elinde konsolide edebilecek bir insan olan Cemil Çiçek'in mesela Adalet Bakanlığı'ndan alınmasının ardından yaşananlar sıradan şeyler midir? Biz bunları gördük. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra ortalığa saçılan tapelerde yürütülen bir davanın savcısının Alevi olduğu söylendi o günün Adalet Bakanı tarafından. Yalanlandı mı bu? Hayır. O zaman bu ayrımı kim yaptı, kim yapmadı kardeşim? Biz ortalama bir sağ siyasetten söz edemeyiz ki şimdi. Burada başka bir kültür var, başka bir yapı var ve o yapı söylediğinin aksine ne olup bittiğini bal gibi, buz gibi, boru gibi biliyor. Bizi kandırdılar yok, Allah affetsin, millet affetsin yok. Her şeyin farkındasınız. Bana şunu söyleyin. Soruyu üçüncü kez soruyorum. Bana ve bütün yurttaşlara şu cevabı vermek zorundasınız. Siz bugün Allah da affetsin, millet de affetsin diyorsunuz. Eyvallah. Ama o gün bunu yapabilecek kadar güçlü müydünüz, değil miydiniz? Eğer güçlü değilseniz, Abdülkadir Selvi'ye bu sözleri kim yazdırıyor? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yok, eğer bunları yapabilecek kadar güçlüyseniz, niye bu insanları tasfiye etmediniz? Niye bu insanların devlet içinde operasyon yapmasına müsaade ettiniz? Çünkü görülüyor ve anlaşılıyor ki deminki Fettah Tamince örneğinden de hareketle siyasetteki kırılmalar, yapıların dağılıp yeniden toparlanmasının tamamını izlediğinizde, iddianameleri okuduğunuzda, defalarca konuştuk burada. Görülüyor ki sizin haberdar olmadığınız bir bölüm yok. Niye engel olmadınız? Soru bu. Ama biz meclis kürsülerinden İnsanların kafalarının bulandırılmasına şahit oluyoruz sadece. Sadece bu konuşuluyor. Sen FETÖ'cüsün, sen de FETÖ'cüsün, o zaten FETÖ'cü. Bunlar var ya, alayı FETÖ'cü. O zaman gerçek FETÖ'cü nasıl bulunacak? Ve çok daha ağır bir soru. Bu yapılan bizatihi Fethullah Gülen terör örgütü taktiği değil midir? Biz yaşadık bunu. Hatırlayın. Hani buralarda isimler geçiyor ya şimdi. 102 üst düzey komutan silahlı kuvvetlerden tasfiye edilip gözaltına alındığı gün. O gün kavga etti Işık Koşaner Paşa diyorlar ya. Aynı dönemin içinde orada askerler bir takım sabaha karşı operasyonlarıyla takır takır toplanırken yanlarına kimler katılıyordu bir düşünün bakalım. Burada 3 sene önce konuştuk bunu. Türkiye'nin en büyük kadın tüccarlarından beyaz kadın satıcısı. Emniyette bir dönem böyle denilirdi de o yüzden de benim dilimde öyle kalmış, kusura bakmayın. Ama buna muhabbet tellalı halk arasında daha kısa ve çok net kullanılan bir kelimeyle de karşılanıyor ama o insanla Türkiye'de bir dönem MGK Genel Sekreterliği yapmış insan aynı operasyonla alındı. Neden? Fethullah Gülen terör örgütü çok iyi biliyordu ki bu aynı zamanda herkese bulaştırırsan sendeki alçaklığın görülmeyeceği bir durumdur. Yani o gün yapılan işlerle birlikte anılan kişiler ortama salındığı anda onları üst düzey insanlarla bir araya getirmek lazım. Toplumun kafasını karıştırmak lazım. Tıpkı bugün yapılan gibi. Soruyu bir daha soruyorum. Eğer güçlüyseniz Abdülkadir Selvi'nin yazdığı gibi masaya yumruğunuzu vurup kes ulan diyebiliyorsanız neden yapmadınız bu operasyonları? Niye? Niye Türkiye Hrant Dink cinayetinden tutun Gezi'nin üzerinde oynanan oyunlara kadar her şeye sizin izin vermenizi seyretmek zorunda kaldı. Sorun bu değil mi kardeşim? Türkiye'yi yönetiyorsun sen o zaman. O zaman niye yapmıyorsun? Hayır, eğer güçsüzseniz bu hikayeler neden çıkıyor ortaya? İş tamamen akıl karıştırmaya döndü artık. Sen FETÖ'cüsün. Hayır, ben FETÖ'cü değilim. Sen FETÖ'cüsün. Onlar FETÖ'cü. O kadar saçma bir şey ki. Bu aslında çok kullanılır. Mikrofon karşısına geçen insanlar kelimelere yabancılaşır bir süre sonra çok kullanırlarsa. Yani 80 kere FETÖ FETÖ FETÖ derseniz bir süre sonra o kelime size hiçbir şey ifade etmemeye başlar. Gerçekten. Hiçbir şey ifade etmez. Altı üstü boştur artık. Sıradan dandik bir kelimedir sadece. Bugün FETÖ'ye bir örgütün, bir suç örgütünün Türkiye'de 2016 yılında darbe girişiminde bulunmuş aşağılık bir terör örgütünün unutturulmaya çalışılmasına şahit oluyoruz biz. Hepimizin gözünün önünde yaşanan budur. O kadar çok insana o kadar ağır çamur atılıyor ki o çamurların içinde bir süre sonra bütün ülke suratları tanınmayacak hale gelecek. Ve o zaman bugünün iktidarı çok rahatlayacak. Çünkü gönül rahatlığıyla diyebilecek ki o gün yok ki FETÖ'cü. Bak. Herkes birbirine benziyor burada. Oysa FETÖ'cüler en azından dışarıdan bakıldığında anlaşılabiliyordu. Artık anlaşılamıyor. Herkes birbirine benziyor çünkü. Sokakta mikrofon uzattığınız zaman insanlara diyeceksiniz ki FETÖ'cü var mı? Evet, FETÖ'cü var diye anlatmaya başladığında diyeceksiniz ki bir dakika ama Erdoğan diyor ki FETÖ'cü yok, herkes birbirine benziyor. Herkesin hayatına hiç kimse karışamaz diyecek insanlar bir anda. Hemen 3,5 saniyede dönecek. Onun için önemli olan hayatı, onuru, şerefi, haysiyeti değil çünkü. Onun için önemli olan şey yaşamını nasıl rahat sürdürebileceği. Sadece bununla ilgileniyor. Yani önüne evine getirilip bırakılan bulgurdan makarnadan memnun. Birilerinin söylediği gibi aslında eşek gibi parasını tıkır tıkır ödediği ama sağlık sisteminden bedava yararlanıyorum ben falan diye dans ettiği o sistemin içeriğinden memnun. Okullarda önüne konulan, çocuklarının önüne konulan hazır kitaplardan memnun, kitap almak zorunda değil. Ama bunun neyin karşılığında üstlendiğini bilmiyorum. Çünkü eğer düşünürse bunların tamamından vazgeçmesi gerekecek. Ama düşünmezse hayat çok kolay. Oysa düşünürsen deminden beri sana sorduğum bu soruların cevabını aramak zorunda hissedeceksin kendini de güzel kardeşim. Kaçınılmaz. Bu kadar güçlüyseniz niye yapmadınız? Güçsüzseniz bu yalanları hala niye pompalıyorsunuz insanlara? Artık bir karar mı verseniz? Çünkü tam da burada konuştuğumuz gibi herkes FETÖ'cüyse hiç kimse FETÖ'cü değil demek değil midir bu? Bence öyle düz bir mantıkla. Ama bizim bu işten çıkışımızı geciktiriyor bu. Ve bana kalırsa istenen de tam olarak bu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Gerçekten bizim öyle bir derdimiz yok. Neden? Neden aynı yerden bakalım ki? Herkesin birbirine benzediği bir ülke gerçekten çok can sıkıcı olur. Çok. Çünkü bu ülke için herkes farklı görüşleriyle güzel hayaller kurmak zorundadır. O hayalleri kurarsak eğer ve bunları birbirimizle paylaşırsak yani konuşursak bu ülkenin ilerlemesine yardımcı olacağız. Ama konuşmazsak uzaklaşacağız birbirimizden ve bu uzaklık kaçınılmaz bir ayrılık getirecek. Oysa direnmek mümkün. Burada yaptığımız gibi birbirimizden korkmamak yeterli bunun için. Ve konuşurken küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden yapabilirsek bir süre sonra yavaştan anlaşmaya bile başlayacağız. Evet, yavaş olacak ama aynı ülkeyi seviyorsak bütün farklılıkları unutmak çok kolay. Bu yayın devam etsin. Ben de yardımcı olayım, katkım olsun ama nasıl olsun diyenler için şöyle yöntemler var. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Orada arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Ondan sonra büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Hoş geldiniz. Orada abone ol tuşunun yanında yeni bir katıl tuşu görüyorsunuz. Onu tıklarsanız eğer sizden tamamen ücretsiz olan bu yayınlara kendi rızanızla 5 lira, 15 lira ve 60 lira olarak aylık ücretlerle destek olup olmak isteyip istemediğiniz sorulacak. Arzu ediyorsanız onu da yapabilirsiniz. Ama ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atıp katkı iletmenin başka yollarını sorarsanız ben yine bir maille yanıtlayacağım sizi. Oysa bizim en büyük desteğimiz hiç değişmedi. Bu saatten sonra da emin olun hiç değişmeyecek. Çünkü burada olduğumuz sürece, bir arada olduğumuz sürece ve korkmadan konuştuğumuz sürece yalancılıklarımızı atacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz artık yarın haftanın son yayınında sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.